Ayrım 5, sayfa 59.
Pembe, 12 Mart 1954, Fırat Nehri yakınlarında bir köy. Pembe köpekleri severdi çocukluğundan beri. Onların sadakatine, gözleri yumulu iken bile insanın içini okuyabilmelerine hayrandı. Pek çok kişi köpeklerin anlayışının kıt olduğunu düşünse de o bunun doğru olmadığına inanırdı. Onlar her şeyin farkındalar derdi ama hep affederler. Küçükken Pembe'nin düşkün olduğu bir çoban köpeği vardı Malaçar Bayan köyünde. Sarkık kulaklı, uzunca burunluymuş, kalın kürkü siyah, beyaz ve kahverengi. Kelebek kovalamayı, atılan dalları yakalamayı seven, ne verilirse mideye indiren munis bir hayvanmış. Kıtmir derlermiş ona, bazen de Kyuto ya da Dodo. İsmi de gözlerindeki parıltı gibi durmadan değişirmiş. Bir gün durup dururken içine cin girmiş gibi tuhaf hareketler yapmaya başlamış hayvan. Pembe uzanıp göğsünü okşamaya kalkınca üzerine atılıp elini ısırmış. Isırıktan ziyade hayvanın karakterindeki ani değişim olmuş herkesi endişelendiren. Son zamanlarda bölgede kuduz vakaları görüldüğünden köyün 3 yaşlısı bir hekime götürülmesi konusunda ısrarcı olmuşlar. Olmuşlar da yakınlardaki doktor falan yokmuş. Böylece Pembe babası Berzo ile birlikte önce bir minibüse sonra bir otobüse binerek büyük şehre Urfa'ya gitmiş. Cemile'den ayrı bir gün geçirme fikri bile sırtında ürpertilere neden olsa da babasıyla baş başa kaldığı için mutluymuş. Sağlam yapılı, iri kemikli, pala bıyıklı bir adammış Berzo. Yüz hatları sert, şakakları kır, elleri nasırlıymış. Çukura kaçmış ela gözleri yumuşak bakışlıymış ve sinirlendiği anlar dışında sakin mizaçlıymış. Tek derdi soyadını dünyanın sonuna dek sürdürecek bir oğlu olmamasıymış. Az konuşan ve ender gülen bir adam olmasına rağmen çocuklarıyla karısından daha iyi anlaşırmış. Buna karşılık kızlar da bir avuç yemi gagalayan tavuklar misali yarışır dururlarmış adamın sevgisini kazanmak için. Şehre gitmek eğlenceli ve heyecanlı, hastanede beklemekse kahırmış. Doktor kapısında sıralanmış tam 23 hasta varmış. Pembe sayıyı biliyormuş çünkü köydeki diğer 8 yaşındaki kızların aksine o ve Cemile okula 40 dakikalık yürüme mesafesinde bir başka köyün tek katlı okuluna gidiyorlarmış. Sınıfın ortasında ısıdan çok duman saçmaya yarayan bir soba varmış. Küçükler sobanın bir tarafına, daha büyük çocuklar da öbür yanına otururlarmış. Pencereler nadiren açıldığından içerideki hava talaş gibi yoğun olurmuş. Okula başlamadan önce dünyadaki herkesin Kürtçe konuştuğunu sanırmış Pembe. Ama durumun böyle olmadığını biliyormuş artık. Bazı insanlar hiç Kürtçe bilmiyormuş. Mesela öğretmenleri. Seyrekleşen saçlarını yana tarayan bu efkarlı adamın gözlerinden İstanbul'da bıraktığı hayata beslediği özlem, böylesi ücra bir yere gönderilmiş olmaktan duyduğu sitem okunurmuş. Öğrencileri söylediklerini anlamadığında ya da kendisi öğrencilerin aralarında yaptıkları Kürtçe şakaları kavrayamadığında sinirlenirmiş. Bir süre önce bir takım kurallar koymuş. Sınıfta her kim tek kelime Kürtçe konuşacak olsa tahtanın yanında sırtı arkadaşlarına dönük şekilde tek ayak üstünde duracakmış. Öğrencilerin çoğu orada yalnızca birkaç dakika dikilir, aynı hatayı bir daha yapmamaları koşuluyla affedilirmiş. Ama ara sıra bir öğrencinin orada unutulduğu ve bütün dersi o vaziyette geçirdiği olurmuş. Bu ceza ikizlerde zıt tepkilere yol açmış. Cemile içine kapanıp herhangi bir dilde konuşmayı hepten reddederken öğretmenin dilini öğrenmeyi ve böylece kalbine ulaşmayı kafaya koyan Pembe Türkçesini ilerletmek için çırpınırmış. Bu arada nasılsa çok geçmeden hepsinin teker teker evleneceğini düşünen anaları Naze bunca sözcük ve sayıyı öğrenmek için neden bu kadar zahmete girdiklerini anlamazmış. Ama kocası bütün kızlarını okutmak konusunda kararlıymış. Her gün onca yol gidip geliyorlar. Ayakkabıları eskidi diye söylenirmiş Naze. Ne için? Anayasayı okuyabilsinler diye dermiş Berzo. Anayasa ne ola ki? Kanun tabii, cahil kadın, büyük kitap, müsaade edilen şeyler var, yasak olan şeyler var. Aradaki farkı bilmiyorsan yanmışsın demektir. Hala ikna olmayan Naze dudaklarını büzermiş. Kızların koca bulmasına ne faydası olacak bunun? Bir gün kocaları onları fena muamele ederse sineye çekmeleri gerekmez. Çocuklarını alıp çıkıp giderler. Ya nereye gidecekler? Berzo bu sorular karşısında şaşalarmış. Bunları hiç düşünmemiş ki. Babalarının evine sığınırlar elbet. Demek bunun için her gün onca yol yürüyüp kafalarını dolduruyorlar ha? Doğdukları evde kalsınlar diye, he mi? Kalk da bana çay getir. Hadi fazla da konuşma. Allah yazdıysa bolsun diye mırıldanırmış Naze mutfağa yollanırken. Kızlarından hiçbiri kocasını terk etmeyecek. Eden olursa eşek sudan gelinceye kadar döverim. O zamana ölmüş olsam bile hortlak olur geri gelirim vallahi. Kimse bunu bilmese de öylesine savrulmuş bu tehditler kehanet olup çıkacaktı. Öldükten yıllar sonra bile Naze gelip kızlarını ziyaret edecekti. Ne de olsa inatçı kadındı. Hiçbir şeyi unutmazdı ve köpeklerin aksine asla affetmezdi. Hastanede beklerken koridorda sıralanmış hastalara bakmış. Pembe kocaman açılmış çocuk gözleriyle. Kimi sigara içer, kimi evden getirdiği bazlamaları kemirirken kimisi yaralarıyla ilgileniyor ya da acıyla feryat ediyormuş. Her şeyin üzerinde ağır bir koku, ter, dezenfektan ve öksürük şurubu karışımı asılıymış. Hastaların durumunu inceledikçe henüz tanışmadığı doktora karşı hayranlık beslemeye başlamış Pembe. Bunca derde derman olabilen birisi olağanüstü bir adam olmalı diye düşünmüş. Bir kahin belki ya da falcı, mucizevi parmakları olan bir büyücü. Sıra onlara geldiğinde merakı had safhaya ulaşmış ve muayene odasına yönelen babasını sabırsızlıkla takip etmiş. İçeride her şey beyazmış. Çeşmede çamaşır yıkarken su üstünde oluşan köpükler gibi ak değilmiş. Bir kış gecesi yağan kar ya da otlu peynir yapmak için yabani sarımsakla karıştırdıkları lor gibi de değilmiş. Daha önce hiç görmediği türden bir beyazmış. Mutlak ve yapay. Öyle soğuk bir renkmiş ki irkilmiş pembe. Sandalyeler, duvarlar, muayene masası, hatta çanaklar bile bu renkteymiş. Beyazın bu kadar dayatmacı, bu kadar ırak, bu kadar karanlık olabileceğini bilmezmiş Pembe o güne dek. Onu esas şaşırtan neyse doktorun kadın olmasıymış. Ama anasından, teyzelerinden, komşularından farklı bir kadınmış. Pembe'nin bildiği bütün kadınsı niteliklerden yoksunmuş. Uzun gömleğinin altında dizine kadar inen taba rengi eteği, yün çorabı ve deri çizmeleri varmış. Köşeli gözlüğüyle bilmiş huysuz bir baykuşa benziyormuş. Sabahtan akşama dek tarlada çalışıp güneş altında gözlerini kısmaktan yüzlerini kırışan ve oğul doğurmak için can atan, can veren kadınlardan ne kadar da farklıymış. Ağzından çıkan her sözün herkes tarafından dinlenmesine alışık olduğu belliymiş. Zaten Berzo bile kasketini çıkarıp omuzlarını düşürüvermiş onun karşısında. Doktoranın baba kıza gönülsüz bir bakış atmış. Sanki varlıkları onu koruyor, hatta üzüyormuş. Belli ki bu yoğun günün sonunda kimseyle uğraş yokmuş. Soru sorma işini hemşireye bırakıp muhatap olmamış onlarla. Nasıl bir köpekti? Ağzı köpürüyor muydu? Su görünce tuhaflaşıyor muydu? Köyde başka kimseyi ısırmış mıydı? Sonrasında gözlem altında tutulmuş muydu? Bir yerlerde tıklayıp duran bir saat varmış ve süreleri doluyormuşçasına hızlı konuşmuş başhemşire. Pembe annesinin yanlarında olmadığına sevinmiş. Naze olsa Türkçe bilmediğinden bu konuşmaları takip edemez, envai çeşit yanlış fikir üretip endişelenirmiş. Doktor reçeteyi yazarken hemşire çocuğun karnına iğne yapmış. Feryadı basmış Pembe. Koridora çıktıklarında hala bağıra bağıra ağlıyormuş. Etraftaki yabancıların ilgisi kahrını katlamaktan başka bir işe yaramamış. İşte o zaman Berzo eğer sakin olursa onu sinemaya götüreceğini söyleyivermiş kulağına. Pembe'nin sesi anında kesilmiş. Gözleri beklentiyle parıldamış. Sinema kelimesi parlak kağıda sarılı şekerler gibiymiş. İçinde ne olduğunu bilmemekle birlikte tatlı bir şey olduğundan eminmiş. Şehirde iki sinema salonu varmış. Büyük olan yerel sanatçılardan ziyade şehre gelen siyasetçiler tarafından kullanılırmış. Seçimlerden önce erkeklerden müteşekkil kalabalıklar toplanır, ateşli konuşmalar yaparmış. Vaatler, sözler ve propagandalarla arı kovanı gibi vızıldarmış ortalık. Diğer salon daha mütevazı olmakla birlikte en az öbürü kadar rağbet görürmüş. Maceraları nutuklara tercih eden salon sahibi tütün, çay ve başka mallarla birlikte filmler getirmeleri için kaçakçılara para öder, değişik ayarlarda bin bir çeşit yeni eser gösterilmiş salonunda. Urfalılar bu sayede John Wayne'li kovboy filmlerini, Alamo Kalesi'ndeki Adam'ı, Jül Sezar'ı, Altına Hücumu ve ufak tefek bıyıklı komik adamı seyredebilmişler. O gün oynamakta olan siyah beyaz Türk filmini başından sonuna kadar ağzı açık seyretmiş Pembe. Kadın kahraman narin, fakir bir kızmış. Zengin ve şımarık bir oğlana abayı yakmış. Oğlan onu küçümsese de zamanla değişmiş. Aşkın büyüsüymüş bu. Başta oğlanın anne babası olmak üzere herkes genç aşıkları hor görüp ayırmak için kumpaslar kurarken onlar bir nehir kıyısında söğüt ağacının altında gizlice buluşurlarmış. Orada el ele tutuşup şarkı söyler, ağaçlara isimlerini yazarlarmış. Sinemaya hayran kalmış Pembe. Oymalı girişe, dökümlü perdelere, katlanan koltuklara, çevresini saran kesif bir karanlığa. Bu harikulade dünyayı Cemile'ye anlatmak için sabırsızlanıyormuş. Dönüşte otobüste filmin şarkısını tekrar tekrar söyleyip durmuş. İsmin dudağımda hece, aşkın bana bilmece, başkasına bakarsan gündüzüm olur gece. Pembe kıvırtıp oynadıkça diğer yolcular tempo tutup el çırpıyormuş. Çocuk sonunda sustuğunda Berzo gülmüş. Aferin sana benim kabiliyetli kızıma demiş sesinde gururla. Pembe yüzünü babasının geniş göğsüne gömüp bıyıklarındaki gül yağı kokusunu içine çekmiş. O henüz bilmese de hayatının en mutlu anlarından biriymiş bu. Ne var ki eve döndüklerinde Cemile'yi berbat bir halde bulmuşlar. Gözleri şiş, yüzü kıpkırmızı. Meğer bütün gün cam önünde oturmuş, dudaklarını kemirerek bekleyip durmuş. Derken sebepsiz yere korkunç bir figan tutturmuş. Bacıları sakinleştirmek için ne yaptılarsa fayda etmemiş, dinmemiş feryatları. Cemile ağlamaya başladığında saat kaçtı diye sormuş Pembe. Nazya durup bir düşünmüş, öğleden sonraydı herhalde. Niçin sordum? Hiç. Pembe istediği cevabı almış. Anlamış ki o ve ikizi aralarında kilometrelerce mesafe olduğu halde iğnenin yapıldığı an birlikte ağlamışlar. İkizlerin iki bedende ikamet eden tek bir ruh olduğu söylenirmiş. Ama onların yakınlığı bundan da öteymiş. Onlar tek beden tek ruh imişler. Pembe ve Cemile, kader ve yeter. Biri gözünü kapadı mı öbürü kör olurmuş. Biri yaralandı mı diğeri kanarmış. Ve ne zaman biri kabus görecek olsa diğerinin yüreği göğsünü dövermiş delice. Aynı akşam Pembe, Cemile'ye filmden öğrendiği dans hareketlerini göstermiş. Dönüşümlü olarak kadın kahramanının yerine geçerek aşık bir çift gibi sarılıyor, öpüşüyor, kendi etraflarında dönüp kıkır kıkır gülüyorlarmış. Ne bu tantana diye seslenmiş Nazi, tepsiye yaydığı pirinçleri ayıklamakla uğraşmaktaymış. Pembe iç geçirmiş. Hiç dans ediyorduk sadece. Nereden çıktı bu şimdi dermiş Naze. Orospu mu olacaksınız başımıza? Pembe orospunun ne olduğunu bilmiyormuş ama soracak cesareti yokmuş. Kırgınlıkla kızgınlık arası bir duygunun her yanını sardığını hissetmiş. Neden sanki annesi otobüsteki yolcular gibi keyif alamıyormuş şarkılardan? Nasıl oluyor da yabancılar insanın yanındakilerden daha hoşgörülü oluyormuş? O hala bu açmaza kafa yorarken Cemile'nin suçu kendi üstüne alırcasına bir adım öne çıkarak mırıldandığını duymuş. Bağışla ana, bir daha yapmayız. Kendisini ihanete uğramış hisseden Pembe ikizine ters bir bakış fırlatmış. Sizin iyiliğiniz için söylüyorum demiş Naze. Çok gülen çok ağlar. Niye ki? Şimdi gülsek sonra gene gülsek olmaz mı diye yapıştırıvermiş soruyu Pembe. İkizine dönüp kaş çatma sırası Cemile'deymiş. Kardeşinin pervasızlığı karşısında hem afallamış hem tırsmış. Başlarına geleceklerden endişe ederek soluğunu tutmuş. Ne zaman kızlar haddlerini aşacak olsa onları oklavayla dövermiş Naze. Sırtlarına, kıçlarına, bacaklarına indirirmiş sopayı. Yüzlerine asla vurmazmış. Bir kızın güzelliği çeyiziymiş zira. Fakat o akşam kimseyi cezalandırmamış Naze. Dalgın uzaklara bakmış, başka diyarlarda olmak ister gibi bir hali varmış. Tekrar konuştuğunda sakinmiş sesi. Namus kadının zırhıdır demiş. Zırhınızı kaybederseniz bakır akça kadar kıymetiniz kalmaz, unutmayın. Zalimdir bu dünya, gözünüzün yaşına bakmaz. Pembe hayalinde havaya bir kuruş atıp avucuna düşmesini seyretmiş. Yalnızca iki yüzü var demir paranın diye düşünmüş. Kazanmak ve kaybetmek arasındaki çizgi ne kadar inceymiş. Pembe kader ile Cemile Yeter'in doğduğu diyarlarda şeref bir kelimeden ibaret değilmiş. Aynı zamanda özel isimmiş. Çocuğuna şeref adını verebilirmiş insan. Tabii eğer olansa şeref ve haysiyet erkeklere mahsusmuş. Yaşlılara, orta yaşlılara, gençlere, hatta ağzı süt kokan oğlanlara. Hepsinin onuru varmış. Kadınlarınsa yokmuş. Onların kısmetine düşen kelime başkaymış. Ar. Kadın kısmı incecik, ak patiskadan yapılmıştır diye devam etmiş Naze. Erkeğin kumaşı ise kalın ve koyu renkliymiş. Yaradan böyle yaratmış. Birini diğerine üstün kılmış. Niye böyle yaptığına fanilerin aklı ermezmiş. O yüzden soru sormamak en iyisiymiş. Beyazın üstünde en ufak kir bile gözden kaçmazken siyah zemin leke göstermezmiş. Aynı şekilde alnına leke sürülen kadınlar hemen fark edilir. Tıpkı kabuğun danelerinden sıyrıldığı gibi ayrılırmış diğerlerinden. Yani bir bakire kendini bir erkeğe verdiğinde sevdiği de olsa her şeyini kaybedermiş. Ama erkeğe hiçbir şeycik olmazmış. Bunları dinlerken doktorun odasındaki mutlak beyazlığı hatırlamış Pembe. Orada hissettiği rahatsızlık geri gelmiş. Bu sefer daha güçlü bir şekilde. Peki ya diğer renkler diye sormak istemiş. Eflatunlar, turuncular, menekşeler. Ya diğer kumaşlar? Pazenler, basmalar, ipekler, kadifeler. Ne demeye siyah beyaza indiriyorduk şu alemi? Bu kadar çeşitli yaratmışken yaradan. Naze ve pembe arasındaki gerilim hiç dinmemiş. Ne hikmetse Naze'den dinlemekten nefret ettiği o kuru, katı nutukları İngiltere'de kızına kelimesi kelimesine tekrar edecekmiş pembe. Ayrım sonu sayfa 67.